Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Kioxia'nın arkadaşlar Xperia serisi SSD'lerini kullanıp SSD bazlı harici depolama birimleri oluşturacağız. Şimdi Kioxia'dan rica ettik, sağ olsunlar bize bir tane NVMe bazlı bir tane de SATA bazlı arkadaşlar SSD yolladılar. Bunları kutuların içerisine koymamız gerek. O yüzden ben AliExpress'ten arkadaşlar Oricon'un 20 gigabitlik aktif soğutmalı bir tane M.2 kutusunu temin ettim. Sonrasında da Amazon TL üzerinden Codegen olarak geçen ama üzerinde sadece Codemax yazan bir 2.5 inçlik arkadaşlar. Şöyle şeffaftır, tip C girişlidir. İkisi de tip C girişli. Depolama kutusu temin ettim. Linklerini zaten aşağıda veriyor olurum. Amacımız da şu. Mac Mini M1 alacağız diyelim. Veyahut bir Apple ürünü. Bu şekilde harici depolamayla işte ne bileyim destek olabileceğimiz bir Apple ürünü ama şöyle bir şey var. Yani M1'li Mac Mini'nin 256 GB olanından 1 TB'lığına yükseltme yapmak istediğinizde vermeniz gereken para 4400 lira. Çok astronomik bir rakam. Şimdi biz bunu vermeden düz baz bir Mac Mini aldık diyelim. Dışarıdan bir çözümle daha uyguna getirebilir miyiz? Aklımdaki soru buydu açıkçası. Bunu cevaplamak üzerine zaten arkadaşlar Kioxia'dan bu SSD'leri temin ettim. Sağ olsunlar yolladılar. Bunları da Oricon'la da Codemax'i de kendim satın aldım. Merak ettiğim şey şu. Premiere'de kurgu yaparken bana zorluk çıkaracak mı? Yani yavaşlayacak mı? Ön izleme alırken sıkıntı çıkaracak mı? Çıktı alırken çıktı sürem uzayacak mı? Veya genel olarak bir sorun yaşayacak mıyım bu depolama birimleriyle? Çünkü Oricon'u araştırırken özellikle ürünlerin altında şey yazıyor. M1 uyumludur veyahut değildir. M1 uyumlu olup olmaması ne tür sorunlara sebep oluyor? Bu videoda bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü şu makineye taktığım SSD'nin hızı yarılandı. Yani Windows'da tam hızıyla çalışıyor ama Mac Mini M1'e taktığımda yarı hızında çalışıyor mesela. Bu tür şeylere değindiğim bir video olacak arkadaşlar. Yani biz bu işi daha ucuza halledebilir miyiz? Halledersek nasıl performans ortaya çıkar? Halledemezsek neler olur? Şimdi videoya geçelim.
Kioxia yabancı gelebilir ama aslında Toshiba Memory Corporation adıyla Toshiba Holding'den ayrılan ayrı bir şirket haline geldi. Kioxia yeni kimliği oldu. Test masamızda Xperia serisi 5 yıla kadar garantili, M2 formatında bir NVMe ve bir tane de 3 yıla kadar garantili 2.5 inç formatında SATA SSD görüyoruz. PCI Express 3.0 X4 yani 3. jenerasyon NVMe 1.3C standardı bir SSD ile karşı karşıyayız. Renkli PCB'li, fiyatı segmenti çoğu rakibi gibi soğutmasız. Daha önce Xperia Plus serisinden bir SSD'de incelemiştik. Plus serisinde bunda da olduğu gibi Big Flash DLC kullanılıyor ama kontrolcüler farklı. Plus serisi 2 kat daha hızlı, fiyatı da ona göre daha yüksek. 250 GB, 500 GB ve 1 TB şeklinde kapasite seçenekleri var elimdeki 1 TB olanın. 400 TB yani 400 TB yazım ömrüne sahip. Tabii ki bu 400 TB olur olmaz bozulacak demek değil arkadaşlar. Şansınıza bağlı olarak bu ömrü 3'e, 4'e, 5'e katlayabilirsiniz. Şans meselesi. Kağıt üstü bir hesapla her gün 50 GB yazsanız ki çoğunlukla okuma yaptırıyoruz 20 senenin üzerinde bir süre ediyor. MTTF yani Mean Time to Failure yani aritmetik ortalama arıza süresi ise 1,5 milyon saat. Üzerinde TLC yongalar var hücre başına 3 bit yazılan yongalardan. Kioxia'nın Big Flash olarak adlandırılan yüksek yoğunluklu, 3 boyutlu, düşük enerji tüketimi amaçlı kendi ürettiği NAND'ler. QLC çoğu zaman giriş, kimi zaman orta segmentte görüyoruz ama TLC, giriş, orta hatta üst segmentte sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Xperia Plus serisi, Gigabyte Aorus SSD'ler, Corsair MP600 ve MP600 Pro gibi gibi. Piyasada tek başına senelerdir tüketici sınıfında MLC yongalı SSD üreten Samsung dahi 980 Pro ile TLC'ye geçti. MLC devri kapanmış oldu arkadaşlar. Uzun lafın kısası TLC artık NVMe SSD'de üst segmentte de endüstri standardı oldu. 1 TB olanı 1700 MB bölü saniye okuma, 1600 MB bölü saniye yazma hızıyla geliyor. 350 bin IOPS okuma ve 400 bin IOPS yazma yani girdi çıktı hızına sahip. SSD Utility uygulamasıyla performansını ömrünü takip edebiliyorsunuz. Xeria. Evet, bu düz Xeria, 2.5 inç formatında SATA bir SSD. Gövdesi metalden. Aslında plastik görmeye hayli alışmıştık. Bir sorun da değildi plastik. SATA SSD'ler pek ısınmadıklarından metalle ısı dağıtmaya gerek olmuyordu ama tekrar metal görmek hoşuma gitti. Üstündeki etiket böyle bir kutuda güzel görünüyor. 240 GB, 480 GB ve 960 GB'lık kapasite seçenekleri var. 960 GB olanı elimizdeki 240 TB yazma ömrüne sahip. Günde 50 GB yazsanız 13 sene civarı ediyor. Bu da 1,5 milyon saat aritmetik ortalama arıza süresiyle geliyor. Yine Bix Flash DLC yongaları var. 555 MB bölü saniye okuma ve 540 MB bölü saniye yazma hızıyla geliyor. Yazmada 81 bin, okumada 88 bin IOPS. SSD utility üzerinden durumunu, ömrünü izleyebiliyorsunuz yine. Gelelim kullanacağım kutulara. NVMe olan için Oricon'un USB 3.2 2. jenerasyon 2x2 20 gigabit destekli kutusunu temin ettim AliExpress'ten. Türkiye'den alayım dedim aslında ama 10 gigabitin ötesini bulamadım. AliExpress'te 40 gigabit Thunderbolt destekli seçenekler bile var. Kutusundan tip C'den tip C'ye ve tip C'den tip A'ya iki kablo çıkıyor. Hızından faydalanmak için yine kendi standardında bir yuva ve tip C kabloyu kullanmak icap ediyor. Bu gördüğünüz ızgaralı parça metalden, gövdesi plastik malzemeden. Kaldırıyorsunuz altını, bir metal blok daha var ve en önemlisi 2.7 santimlik bir fan var. Evet, aktif soğutmalı bir kutu. Gerçi 20 gigabiti doyurabilecek hızlarda güncel SSD'ler pasif soğutma ile de gayet güzel iş yapabiliyorlar ama fan ile ısınma ihtimalini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Ne kadar soğuttuğunu test edemedim arkadaşlar, zira bu kutunun içindeyken ısı değerlerini takip etmek en azından yazılımsal olarak mümkün değil. Crystal Disk Mark'ta okumada 1550 MB bölü saniye, yazmada 1640 MB bölü saniye civarı bir hız elde ettim. %50 dolulukta ilginç bir şekilde yazma hızı değil de okuma hızı düştü. 1300 MB bölü saniye civarı yine iyi bir değer. Atto Diskbench marka baktığımızda 1 MB'ın altındaki testlerde %50 doluluk ufak tefek farklar oluşturdu. Anvil Storage Utilities'de aldığı puan ise yine pek değişmedi. Peki ya dosya aktarımı? Benchmark kıyas yapmamızı sağlıyor belki ama gerçek dünya kullanımındaki hızı nedir derseniz, boşken 1.1 GB bölü saniye, %50 doluyken bir süreden sonra 600 MB bölü saniye civarlarına düşüyor. SATA olan için Codegen veya Codegen marka 2.5 inçlik USB 3.1 destekli 10 gigabitlik bir kutu temin ettim. Beni çeken yanı öncelikle fiyatı oldu açıkçası. Yine Oricon'un bunu gibi şeffaf kutuları vardı ama belirgin şekilde daha pahalılardı. Crystal Disk Mark'ta okumada 450 MB bölü saniye, yazmada 380 MB bölü saniye. Günlük kullanım başarımını değiştiren 4 kilobayt testi hiç fena değil. Atto'da okuma ve yazma hızı 512 kilobayt testinden sonra eşitleniyor. Anvil Storage Utilities'de aldığı skoru karşılaştırmak için kullanabilirsiniz. NVMe SSD ile arada 2 katın üzerinde bir fark var. Günlük kullanımda dosya aktarımında bir süreden sonra 180 MB bölü saniye civarı bir hıza inip aktarıma öyle devam ediyor.
Şimdi geldik kader anına. Bu SSD bazlı taşınabilir diskler. Oluşturduğumuz diskler nasıl bir performans veriyor Mac Mini'de? Arkadaşlar şöyle ki, Mac Mini üzerinde ben daha önce çıktısını almış olduğumuz bir projenin tekrar çıktısını aldım. 50 GB toplama olan 50-100 megabitlik videolardan oluşan Sony FDR AX100 ki beni şu anda çeken kameradır ve Sony 6400 ile çektiğim videolardan oluşan bir toplam proje. Bunun çıktısını aldım. Sonrasında da aynı kaynak dosyaları arkadaşlar Kioxia, Xeria, NVMe SSD'nin bulunduğu Orico'ya attım. Ve aradaki sonuç, çıktı süresindeki fark şu. Orico bu arkadaşımız 8 saniye daha geç çıktı aldı. Yani kayda değer bir süre değil açıkçası arkadaşlar. Yanılma payı diyebileceğimiz kadar küçük bir fark. Çıktı alırken sisteminizi, Mac Mini'nizi yavaşlatmıyor yani arkadaşlar. Ön izleme alırken de herhangi bir sorun yaşamadım. Mac Mini M1 yongalı olanı gayet hızlı bir cihaz. Orada ön izlemede hiçbir pürüz yaşamıyordum. Aynı şekilde bunda da yaşamadım arkadaşlar. 2.5 inçlik olanında da bir problem yok açıkçası. Hani bu NVMe SSD'den 2.5 kat daha yavaş. Yani skorlarına falan baktığınızda oldukça yavaş NVMe SSD'li olanına göre ama yine bir SSD olmasından mütevellit, tek yüz süresinin gayet olmasından mütevellit. Video kurgusu yaparken hiçbir sorun yaşamadım. Çıktı süresinde de aynı şekilde benzer bir fark oluştu. Ama sıkıntı şu. Şimdi siz bunu Windows'ta kullanırken kağıt üstü verileri oldukça yakın sonuçlar elde edebiliyorsunuz. İşte 1500 MB bölü saniye civarı okuma ve yazma değerleri. Ama Mac Mini M1'e takınca 700-800 MB bir saniye civarlarına düşüyor. Bunun da sebebi şu. Orico'yu araştırırken özellikle arkadaşlar ürün sayfalarında şey yazıyor. M1 uyumludur veyahut değildir. Ben hiç dikkat etmemiştim. Dolayısıyla M1 ile çok uyumlu olmayan bir cihaza denk gelmiş olabilirim arkadaşlar. Mac Mini üzerindeki portlar da çok hızlı portlar. Thunderbolt portları ile beraber 40 GB'e kadar çıkabiliyorsunuz aslında. O yüzden hani bir port sınırlaması falan değil. M1'in biraz seçici olmasından kaynaklanan bir fark oluştu. Yani Windows'da daha hızlı çalışıyor. Mac Mini'de yarı hızında çalışıyor. SATA SSD'de ise herhangi bir problem olmadı. Zaten bunun okuma yazma hızları 400-450 MB bölü saniye civarı. Yani bu işin oluru var mı? Bence bu işin oluru var arkadaşlar. Mac Mini'nin içerisindeki kadar hızlı bir çözüm elde edemedik bu fiyatlara. Fiyatı çok daha yukarıya taşıyıp elde edilebilir. Ama güzel bir performans yakaladın mı? Bu işin oluru var mıymış? Bu işin oluru varmış.
Kioxia, Xeria serisi NVMe ve SATA SSD'lerden harici depolama çözümleri yaptık. Peki değdi mi? Bence en başta düşürüp bozduğum mekanik diskli harici depolamalardan çok daha iyi çünkü hareketli bir parça yok. Düştüğünde çarptığınızda bozmanız hayli zor. Apple'da Mac Mini M1'i 256 GB'dan 1 TB'ye yükseltmek 4400 TL tutuyor. 1 TB NVMe SSD ve kutusuyla biz bunu 1500 TL civarına getirdik. Mac Mini M1'in içindeki kadar hızlı oldu mu peki? Hayır. Dahili çözüm 3 GB bölü saniye civarı okuma ve yazma hızına sahip. Gerçek dünya kullanımında bu fark hissediliyor mu? Testte gördüğünüz günlük kullanımda ve en azından benim içerik ürettiğim sırada kayda değer bir fark yok. Orico'nun daha hızlı, direkt Thunderbolt destekli 75-100 dolarlık kutuları da var. Bu hızlara yakın NVMe SSD'ler 2000 TL'nin biraz üstünde. Toplamda 3000-3200 TL civarına Mac Mini M1'deki kadar hızlı bir çözümde oluşturulabilir. Düzgün kutu ve SSD tercih edilirse tabii. Açıkçası ben dahili depolamadaki yükseltme ve bu hızlı harici çözümle aradaki 1500 TL fark için böyle bir zahmete girmedim. Ama Kioxia, Xeria NVMe veyahut SATA SSD ve benim tercih ettiğim fiyatı uygun kutularla mantıklı bir çözüm haline gelebilir mi? Gelir, bence oluru var.
Evet, böylelikle sizlerle beraber Kioxia, Xeria serisi arkadaşlar SSD'lerden SSD bazlı harici depolama birimleri oluşturduk. Video ve ürünler hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bu video işinize yaradı mı veyahut hala merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Bu konudaki arkadaşlar yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişebilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Vaktim olduğunca sorularınızı cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.